Ayrım 15, Yetişin Gençler, Selçuk Şirin, sayfa 153. 6. Bölüm, Gençlik Problemleri, Sebepler ve Çözüm Yolları. Ergenlik fiziksel, zihinsel ve sosyal duygusal bakımdan heyecan veren değişimlerin yaşandığı bir dönem. Bunca hızlı değişim yaşanan dönemde gençlerin tipik gelişim sürecinde pek çok alanda problemlerin ortaya çıkması kaçınılmaz. Bu bölümde bu sorunları 4 ayrı başlık altında inceleyeceğiz. Akademik sorunlar, psikolojik sorunlar, kötü alışkanlıklar ve obezite. Her bir başlık altında ilgili alanda yaşanan özel sorunlara da tek tek eğileceğiz. Amaç gençlerin tipik gelişim evrelerinde karşılaştıkları sorunları incelemek olduğu için atipik gelişim yaşayan gençlerin sorunlarına eğilemeyeceğiz. O nedenle her alanda en sık görülen problemler eline alınacak. Derdim gelişim sürecinde yaygın olarak yaşanan sorunların sebeplerini inceleyerek gençlerin ve yetişkinlerin bu sorunlarla etkin bir şekilde başa çıkmalarına katkıda bulunmak. Başlamadan önce etiyoloji, yani sorunları ortaya çıkaran sebepler üzerine konuşalım. Bu bölümde inceleyeceğimiz tüm sorunlar için genel bir çerçeve olarak aklımızda tutmamız gereken nokta şu: hiçbir sorun tek bir faktörle açıklanamaz. Her sorunun birden çok sebebi vardır. Aynı sebep herkeste aynı sonucu doğurmaz. Çünkü kişiden kişiye değişen iki faktör var: genetik ve çevresel faktörler. Her sorunda bu noktayı hatırlarsanız, kişinin doğuştan gelen bir takım özellikleriyle çevreden kaynaklanan etkiler sonucu bazı problemler yaşadığını görebilirsiniz. Depresyondan kötü alışkanlıklara tüm sorunların kökeninde genetik faktörler rol oynar. Bazı çocuklar bu sorunlara yakalanma riskine doğuştan sahiptir. Ancak genetik olarak riskli grupta yer alan her çocuk ileride problem yaşayacak diye bir kural yok. Eğer çevresel koşullar o probleme hazırlıklıysa, çocuğun uzun vadede o problemden hiç ya da çok az etkilenerek geçmesi mümkün. Tıpkı aynı çevresel koşullarda yaşayan iki insanın o koşullardan farklı şekillerde etkilenmesi gibi. İyi bir okula giden her çocuk başarılı olmuyor. Önemli olan genetik, çevresel faktörler arasında dengeli bir uyum, yani person-environment fit bulmak. Örneğin mizaç olarak doğuştan kaygılı olan bir çocuğa erken yaştan itibaren güven veren, tutarlı bir ebeveynlik sunulunca çocuk uzun vadede kaygı ya da depresyon sorunlarıyla daha iyi başa çıkabiliyor. Aynı şekilde genetik olarak riskli olmayan grupta yer alan bir çocuğun başta anne baba olmak üzere erken yaşta güvenli bir ilişkiden yoksun olması, travmalar karşısında desteksiz kalması ya da yetiştiği ortamda sürekli korku ve tehdit altında yaşıyor olması o kişide uzun vadede kaygı ve depresyon belirtilerinin ortaya çıkmasına yol açabilir. Özetle önemli olan çocuğumuzu tanımak, doğuştan gelen özelliklerine, mizacına en uygun şekilde gelişim aşamalarında onu desteklemek. Çevre derken yalnızca aileyi kastetmiyorum. Çocuk gelişimi bağlamında çevre deyince işin içine başta okul ve mahalle olmak üzere yaşadığımız ülkenin eğitim ve gençlik politikaları da girer. OECD tarafından gençler üzerinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın desteğiyle yapılan verilere bakarsanız, dünyadaki en mutsuz gençlere sahip olduğumuzu görebilirsiniz. Mesela Hollanda'da hayatından hiç memnun olmayan gençlerin oranı %4 iken, bizde bu oran %20. Tabii bu verilerde bir başka memleket gerçeği de var. Türkiye'de genç kızlar genç erkeklerden daha da mutsuz. O nedenle Türkiye'de gençlerin sorunlarını incelerken bir taraftan politik tercihlerimizin rolünü hatırlatmak isterim. Eğitim sisteminin yapboz tahtasına çevrildiği, istihdam politikalarının hakkaniyet prensibi yerine kayırmacılık üzerine kurulduğu bir ortamda gençler elbette mutsuz olacak. Bu noktada sizden ricam şu: Türkiye'nin bir numaralı gündem konusu olan gençlerimizin eğitimi, sağlığı ve istihdam meselesini gündemden düşüren her türlü yapay tartışmadan uzak durun. O tartışmalar için alkış tutup sonra "neden bizim gençler bu kadar sorunla uğraşıyor?" deme hakkımız yok. Gençlerin karşılaştığı sorunları Yol Ayrımındaki Türkiye kitabında sistematik bir çerçevede ayrıntılı olarak işlediğim için bu kitapta aynı sorunlara bireysel çerçevede odaklanacağım. Burada amacım bireysel olarak gençlere ve onları yetiştirenlere somut, uygulanabilir çözümler bulmak. Akademik sorunlar. Ergenlik dönemi genel bir tabirle ortaokula geçişle başlıyor ve üniversiteye geçişle bitiyor. Orta öğretim gençlerin eğitim hayatlarında çok önemli geçişlerin olduğu bir süreç. İlkokulda daha ziyade sübjektif olan başarı kriterleri, ortaokul ile birlikte liseye ve üniversiteye geçiş sınavlarıyla sıkı bir şekilde objektif testlerle ölçülür. Bu ölçümlerin sonucu kimi zaman bir ömür devam edeceği için gençlerin karşılaştığı akademik sorunlar ciddi bir stres kaynağıdır. Özellikle çocuklarını geleceğe en iyi şekilde hazırlamakla yükümlü anne babalar için gençlerin karşılaştığı akademik sorunlar da büyük stres yaratır. Gençler ile ebeveynler arasında yaşanan sorunların başında gelen okulda başarısızlık, devamsızlık ya da okul terk gibi sorunlar, eğer arada sağlık, güvene dayalı bir bağ yok ise anne babalar ile çocuklar arasında kalıcı sorunlar doğmasına yol açar. O nedenle bu bölümde amacım gençlerin akademik alanda yaşadığı sorunları inceleyerek onlara nerede nasıl destek olabiliriz sorularına yanıt aramak. Somut olarak akademik sorunları 4 ayrı başlık altında toparladım. Akademik başarısızlık, okul korkusu, devamsızlık ve okul terk. Akademik başarısızlık. Gençlerin akademik başarısızlığının sebeplerini araştırdığımızda karşımıza 3 farklı değişken çıkıyor. Gençlerin okula aidiyet duygusu, yani school engagement, ailelerin sosyoekonomik statüsü ve okulun kalitesi. Anne baba eğitim seviyesi, özellikle anne eğitim seviyesi, ailenin maddi koşulları ve evdeki eğitsel kaynaklar sınırlı ise çocuklar okul hayatlarında zorlanıyor. Benzer bir şekilde gençlerin ihtiyaçlarını anlamayan bir okul iklimi ve mesleğine tutkuyla bağlı olmayan öğretmenlerin olduğu okullarda gençler akademik başarısızlık yaşıyor. Ancak aile ve okulun ötesinde gençlerin akademik başarısızlığını etkileyen en önemli unsur, ilk saydığımız faktör, gençlerin akademik uğraşlarla olan bağı. Biz bu bağı kabaca zihinsel, yani cognitive engagement, duygusal ve davranışsal bağ, yani behavioral engagement olarak tarif ediyoruz. Pek çok akademik çalışmamdan yola çıkarak, Şirin ve diğerleri 2004-2005, kullandığım bu school engagement, yani akademik uğraşlara olan ilgi çerçevesine göre, bu üç alanın herhangi birinde okulla kurulan bağın zayıf olması, akademik başarısızlık ve bazı durumlarda da okulu terkle sonuçlanıyor. Gençlerde akademik başarısızlığın sebeplerini anlamak için ilk bakmamız gereken yer zihinsel akademik bağlanmadır, yani cognitive engagement. Bazı gençler okula ve akademik çalışmalara bir zorunluluk nedeniyle değil, zihinsel, yani metacognition, bir çaba sonucu bağlanır. Bazı gençler için akademik uğraşlar ancak dışsal bir faktör, yani ödül ya da yaptırımlarla mümkünken, bazı gençler için ise akademik uğraşlar içten gelen doğal bir süreçtir. Literatürde ilk gerekçeye içsel motivasyon, ikinci gerekçeye de dışsal motivasyon diyoruz. Yapılan tüm çalışmalar içsel motivasyon olmazsa kalıcı öğrenme de olmaz diyor. Dışsal motivasyonun elbette zamanı ve yeri var ama bu ancak istisnai durumlarda ve geçici olarak geçerli olabilir. O istisnalar ise yeni bir davranışı kazandırmak ya da yönlendirmek olarak özetlenebilir. Peki madem içsel motivasyon bu kadar önemli, bunu gençlere nasıl kazandırabiliriz derseniz, yanıtı aslında biliyoruz. İçsel motivasyonun artması için bireyin önce kendini tanıması gerekiyor. Kendini tanıyan, duygu dünyasına hakim olan ve tutkularını keşfetme fırsatı bulan gençler, kendileri için hedef koymayı ve o hedefe doğru çalışmayı da bu sürecin bir parçası olarak gerçekleştiriyorlar. Bir başka ifadeyle okula zihinsel olarak bağlanmak demek, bir öğrencinin hiçbir zorlama olmadan kendi hedefine hizmet ettiği için akademik uğraşlara koyulması, örneğin ders çalışması demek. Ancak böyle bir süreç sonucu gençler okula bilişsel olarak bağlanabiliyor ve akademik başarıyı elde ediyorlar. Tersi durumda başkalarının telkinleriyle ders çalışan gençlerde bir süre sonra akademik başarısızlık kaçınılmaz oluyor. Taşıma suyla değirmen ancak bir yere kadar dönüyor. Akademik başarısızlığı doğuran ikinci faktör, gençlerin akademik uğraşlarla duygusal bağının zayıf olması. Literatürde school disidentification ya da emotional disengagement olarak geçen bu kavram, bir gencin kendisini bir okula ne kadar ait hissettiğini ifade eder. Okulda kendilerini önemseyen akran ve yetişkinlerin varlığını hisseden öğrenciler, akademik uğraşlara daha içten bağlanıyorlar. Özellikle okulda kendisini önemseyen bir yetişkinin, mesela iyi bir öğretmen ya da mentorun duygusal desteği gençler için başarıya giden yolu açıyor. Aslında burada bahsettiğim kavramı pek çoğumuz sevdiğimiz bir öğretmenin bizi motive etmesiyle yaşamış olmalıyız. Kimsenin dert etmediği zamanlarda bir öğretmenin bir genci keşfetmesi, o gence özgüven aşılamasından söz ediyorum. O nedenle gençlere sadece otur, ders çalış, sınava hazırlan demek yetmiyor. Onların duygusal olarak okula ve akademik uğraşlara bağlanmasını teşvik etmek gerekiyor. Özellikle ilkokuldan ortaokula, ortaokuldan liseye geçişte öğrencilerin okulla olan duygusal bağları sarsılır. Bu geçiş dönemlerinde öğrencilerin akademik performanslarında ciddi kırılmalar gözlenir. İlkokulda parlak olan bir öğrenci ortaokulda zorlanabilir. Ortaokulda zorlanan bir öğrenci lisede açılabilir. O nedenle gençlerin ergenlik dönemi boyunca akademik anlamda yaşadıkları sorunları özellikle bu geçiş dönemlerinde çok iyi gözlemlemek ve anında müdahale etmek gerekir. Zira bu kritik geçiş dönemlerinde okulla duygusal bağı kopan gençlerde akademik başarısızlığın yerleşmesi, yani bir yıldan diğerine taşınması, sorunların kronikleşmesine, onların artan bir şekilde akademik alandan kopmasına sebep olur. Son olarak gençleri akademik başarısızlığa iten ve belki en belirgin olan faktör, onların okulla bağlarını ortaya koyan temel davranışları yapmaktan kaçınmalarıdır. Bu faktörü sona bıraktım çünkü muhtemelen en iyi bildiğimiz başarısızlık gerekçesi bu. Evet, ders çalışmaktan, okula defter kitapla gitmekten, derse girmekten söz ediyorum. Ödevleri aksatan, okula eksik malzemeyle giden, dersleri asan ya da devamsızlık yapan öğrenciler tahmin edeceğiniz gibi okulda başarısız oluyorlar. Bu davranışların özellikle geçiş dönemlerinde arttığını biliyoruz. Saydığım bu üç alanda, yani zihinsel, duygusal ve davranışsal anlamda okul ve akademiyle bağlarını arttırmadan gençlerden akademik başarı beklemek manasız. O nedenle hem evde hem okulda bize düşen gençlerde akademik başarıyı arttırmak için bu üç alana ayrı ayrı stratejilerle yaklaşmak. İçsel motivasyonu zayıf olan gençlere habire otur çalış demek yerine biraz da onlara hayallerini keşfetme fırsatı sunmamız gerekiyor. Okul korkusu. Kaygı bozukluğu ergenlikte sıkça görülen psikolojik bir sorun ama kaygının özel bir türü olan okul kaygısı, akademik başarısızlığı beraberinde getiren başka bir durum. Bazı öğrenciler kimi zaman akran zorbalığından, kimi zaman farklı sebeplerle okula gitmekten korkar. Bu korku bazen kaygıya dönüşür ki birazdan anlatacağım gibi kaygı sadece bizim için bir stres nedeni değil, aynı zamanda zihinsel becerilerimizin önüne engel koyan bir durumdur. Bu korku okulu asmaya, terk etmeye kadar uzayan bir sürecin ilk adımı olabilir. Okul kaygısı tıpkı diğer kaygıların klinik boyuta ulaşmasında olduğu gibi doğrudan akademik performansı etkilediğinde müdahale zorunludur. Zira kaygı ve korkuyla okula gidemeyen, gittiği zaman kendini rahat hissedemeyen bir genç, tahmin edeceğiniz gibi akademik olarak kendisini derslerine veremeyecek, akranları ve öğretmenleriyle sağlıklı bir ilişki kurmakla zorlanacaktır. Okul kaygısı yaşayan ergenler için ilk yapmamız gereken müdahale bu kaygının kaynağını anlamaktır. Kaygı kimi zaman bir kişi, ki bu akran ya da öğretmenlerden biri olabilir, ya da bir ders veya etkinliğe bağlı korku olabilir. Kaygının kaynağını öğrendikten sonra ebeveyn ve okul profesyonellerine, varsa rehber öğretmen, yoksa öğretmen ya da okul yöneticileri, düşen görev kaygının kaynağı gerçekse duruma müdahale etmek, değilse bu kaygıyı yaşayan öğrenci için kaygı duyduğu zaman ne yapabileceğini, kimden destek alabileceğini açık ve net bir şekilde belirleyen bir plan yapmaktır. Kaygı üzerine özellikle davranışsal yaklaşımın geliştirdiği oldukça etkili pek çok müdahale modeli mevcut. Önemli olan kaygının kaynağını bulup müdahale için ilk adımı atmaktır. Her sorunda olduğu gibi erken müdahale edilmediğinde sorun büyüyerek okulu terke kadar gidebilir maalesef. Yine bu bölümde sıkça tekrar edeceğim gibi gerekli durumlarda bir uzman desteği almak bu sürecin selametle idare edilmesi için olmazsa olmazdır. Devamsızlık. Gençler için zihinsel gelişimi incelerken demiştik ki genç beyinler risk almayı, heyecan duymayı sever. Okulu asmak işte bu nedenle gençler arasında sık görülen bir durum. Sıkıntı şu ki okulda başarı için okula gitmek, derse girmek gerekiyor. İstisnai durumlar dışında devamsızlık ile akademik başarısızlık arasında doğrusal bir bağ var. Uzun vadede okulu sürekli asan çocukların okulu terk ettikleri de bir gerçek. O nedenle devamsızlık yapan ergenlere erken müdahale gerekiyor. Aksi takdirde devamsızlık bir alışkanlığa dönüştüğü zaman öğrenciler okuldan duygusal olarak kopuyor ve bu kopuş da akademik başarısızlığı beraberinde getiriyor. Devamsızlık problemi yaşayan ergenler için ilk müdahale devamsızlığın kaynağını anlamaktan geçiyor. Her davranışın bir nedeni var. Bazen o neden kişinin kendisine çok net bir şekilde görünür olmasa da çözüme giden yol bu anlama çabasıyla başlıyor. Dolayısıyla güvene dayalı bir diyalogla gençlerin okulu neden astığını anlamamız gerekiyor. Eğitimle ilgili tüm süreçlerde tekrar tekrar vurguladığım gibi eğer bir gencin okulla akademik uğraşlarla pozitif bir bağı yoksa muhtemelen o gencin kendini daha iyi tanımasına, kendi tutkularını keşfetmesine, geleceğiyle ilgili planlar yapmasına ihtiyacı vardır. Dikkat ederseniz devamsızlık sorununu okul korkusundan farklı ele aldım. Eğer sebep okulda rahatsız edici bir durum ise o zaman müdahaleyi orada yapmak gerekiyor. Ayrıca unutmayın ki genelde devamsızlık tek başına değil grupla oluyor. O nedenle devamsızlığa yol açan arkadaş ortamına da dikkat etmek gerekebilir. Eğer birkaç arkadaş sürekli devamsızlık yapıyorsa erken yaşlarda ailelerle irtibata geçerek durumu grup seviyesinde ele almak gerekebilir. Her durumda önce bir ders sonra bir günle başlayan devamsızlığın bir alışkanlık olmasının önüne geçmek ve mümkün olduğu kadar erken müdahale etmek gerek. Kontrolden çıkan devamsızlık muhtemelen başka kötü alışkanlıklarla da eşleşecektir. Okulda olması gereken zamanda başka yerde olan gençlerin o zaman zarfında ne yapıp ettiğini bilmek elbette önemli. Ama bu uğraşların içinde kötü alışkanlıklar olma ihtimali oldukça yüksek. O nedenle her sorunda olduğu gibi devamsızlık sorununda da erken müdahale elzem. Okulu terk riski. Türkiye'de eskiden sorun okullaşma oranıydı, yani okula hiç gitmeyen gençlerin oranı tartışılırdı. İlkokulda okullaşma oranı, yapılan müdahaleler ve göç sonucu Avrupa seviyesine geldi. Ancak zorunlu eğitimin 12 yıla çıkmasıyla birlikte okullaşma oranında gözlenen bu yükselme son yıllarda karşımıza başka bir sorun çıkardı. Okulu terk sorunu. Yapılan araştırmalara göre okulu terk oranında Türkiye şu anda Avrupa'da ilk sırada yer alıyor. Eğitim reform girişimi benim eğitim alanında verilerine en sık başvurduğum düşünce kuruluşu. Onların her yılı yayınladığı eğitim izleme raporlarına, yani ERK 2020'ye göre 18-24 yaş arasındaki her 10 gençten 4'ü okulu terk ediyor. Özellikle dar gelirli ailelerde anne eğitim seviyesinin düşük olduğu ailelerde görülen okulu terk vakaları lise yıllarında daha geniş bir kesimde karşımıza çıkıyor. 21. yüzyılda orta öğretim diploması olmadan hayata atılmak çok büyük bir risk. Faturası bir ömür ödenecek bir durum olan okulu terkin sebeplerini anlamak ve bu riski çocuklarımızın hayatında azaltmak en önemli ebeveynlik görevlerinden biri. Okulu terkin, başta sosyoekonomik olmak üzere pek çok nedeni olmakla birlikte ergenliğin getirdiği gelişimsel stres de burada ciddi bir rol oynar. Şirin 2005. Okul korkusu yaşayan, okulda farklı nedenlerle arkadaşları tarafından dışlanan gençlerin aile tarafından bir müdahale olmadığı durumda okulu terk etme riskinin arttığını biliyoruz. Sakın bu bizim çocuğun başına gelmez demeyin. Her kesimden genç arasında okulu terk oranının arttığı bir gerçek. O nedenle burada ailelere çocuklarının okulda karşılaştıkları, özellikle ortaokul ve liseye geçiş döneminde yaşadıkları sıkıntılara duyarlı olması gerekmektedir. Koşullar ne olursa olsun okul terkine müdahale tek başına evle sınırlı kalamaz. Okulun ve öğretmenlerin de bu sürecin parçası olması gerekiyor. Benimle birlikte Müslüman Amerikalılar kitabını yazan meslektaşım Michelle Fine, Shirin and Fine 2008 tarafından kaleme alınan Classic Framing Dropout, Fine 1991 adlı kitap bu noktanın altını dramatik bir şekilde çizmektedir. Michelle yaptığı saha araştırmalarında gençlere niçin okulu terk ettiklerini sorunca şu yanıtı alır. Çünkü ertesi gün okula gelmesem okulda kimse bunu fark etmeyecekti. Okulu terk etmekten son anda vazgeçen pek çok gençle bunun nedeni olarak okulda bir öğretmeni, bir görevliyi ya da bir yetişkini göstermektedir. O nedenle özellikle okulu terk oranlarının yüksek olduğu yerlerde ve okulu terk olasılığı yüksek olan öğrencilere hizmet eden eğitimcilerin bu insani temas noktasına hassasiyet göstermeleri gerekiyor. Öğretmenlik sadece ders anlatmakla sınırlı bir meslek değil. Öğrencilerimiz bizden insani bir ilgi de bekliyor. 15. ayrımın sonu. Sayfa 165.